Ayrım 10, sayfa 121. Darüşşafaka ceketi. Her gün okula gidiş dönüş yol parası çok tutuyordu. Bunun bir umarını bulmalıydık. Bulduk da. Darüşşafakalı öğrencilere vapur parasızdı. Onlardan bilet istenmezdi. Benim Darüşşafaka pantolonum eskimişti ama ceketim yeni duruyordu. Her sabah okula giderken kardeşimin bir büyük ceketi ters düz edip küçülterek bana diktiği avcı biçimi ceketi bir gazete kağıdına sarıyor yanıma alıyordum. Üstündeki Darüşşafaka ceketiyle vapura biletsiz biniyor, vapurdan inerken de biletçiler benden bilet istemiyorlardı. Köprüyü geçip okula giderken yolda ceketimi değiştiriyordum. Bu kez çıkardığım Darüşşafaka ceketini paket yapıp yanıma alıyordum. Ellerimde kitaplarım, defterlerim, yemek paketim, bir de ceket sarılı paket. Benim için en zor vapur yolculuğu perşembe günleri öğleden sonraları Heybeliada'ya dönerken oluyordu. Hafta tatili perşembe öğleden sonra başlar, cuma sürerdi. Şimdiki pazar tatili yerine cuma günü hafta tatili yapılırdı. Çünkü o vapura adalarda oturan yatılı okulu öğrencileri de biniyordu. Onların gürültüsü patırtısı vapuru batıracak ağırlık gibi doldururdu. Hoş, onlar vapurun birinci mevkiinde otururlardı. Ben her zaman ikinci mevkide giderdim. Ama yine bir sahte Darüşşafaka öğrencisi olarak sırtımda eskimiş Darüşşafaka ceketi, kolumun altında öbür ceketimin paketiyle beni görmelerinden çekinirdim. Hele içlerinde tanıdıklarımın beni görmemeleri için ikinci mevkiin alt salonuna iner, bir kuytuda otururdum. Bir gün vapurda üstümde o eski Darüşşafaka ceketiyle alt salona inerken benim Vefa Ortaokulu'nda okuduğumu bilen adalı bir arkadaşımla karşılaştım. O daha beni görmemişti, görmemeliydi de. Beni görmesin diye öyle şaşaladım, öyle telestim ki, acele ettim ki, salonun kapısını nasıl bir hızla çektimse sağ elimin orta parmağı kapı kasasıyla kapı kanadı arasında sıkıştı. Koca kalın kapı parmağımın birinci boğumunu ezmişti. Anlatılmaz bir acıdır o. Dip salona indim, boşluğa attım kendimi. Canım çok yanmıştı. Acıdan gözlerimden yaş geliyordu, ağlıyordum. Tırnak altına kan oturdu. O acı zonklama sabaha dek beni uyutmadı. Babam sorunca birisinin vapurda kapıya elimi sıkıştırdığını söyledim. Babam, hay oğulcum dikkat etsene, vah vah deyip duruyordu. Bir süre sonra dibinde kan oturan tırnağım olduğu gibi düştü. Alta oturmuş kan da kurumuştu. Parça parça döküldü. Yeniden tırnak çıktı. Kendimi bildim bileli, iliklerime dek işleyen zenginle yoksulun ayrımın derinlemesine bir acıyla duyuyordum. Girgin olmayışımın, yıllarca içime kapanık yaşayışımın nedeni, belki de o çekingen, acılı çocukluk günlerimdir. İstanbul'a buzlar geldi. Okulda öğleden önce 4, öğleden sonra 2, günde 6 saat dersimiz vardı. Çarşambaları da şimdiki gibi okullar yarım gün değil, tam gündü. İlk ders 8'de başlıyordu. Adadan gelen vapurun yanaştığı köprüden okula yayan yarım saate gelebildiğime göre 7.30'da vapurdan inmiş olmalıydım. O zamanlar Heybeliada'dan köprüye vapur 2 saatte, 1 saat 45 dakikada gelirdi. 7.30'da köprüde olabilmem için sabahın saat 5.30'unda vapura binmiş olmalıydım. 5.30'da vapura binmek için de 5'te uyanıp kalkmalıydım. 3 saat gidiş, 3 saat dönüş, günümün 6 saati yollarda geçiyordu. O yıl İstanbul'da 30-40 yılda bir görüldüğü söylenilen korkunç bir kış vardı. Sabahın saat 4.30-5'inde evden çıktığımda ortalık karanlıktı daha. İskeleye inen o dik yokuşu örtmüş karlar buz tutmuş cam gibi. Dayansın diye altına kabar çevisi çakılmış ayakkabılarım kayar, düşerim. Elimdeki paketler, kitaplar bir yana, ben bir yana. Akşamları da sabah karanlığında çıktığım evime yine karanlık basınca ancak dönebilirim. Yemeğimi yiyince uyku bastırır, gözlerim kapanır, ders çalışamam. Evet, bunca başarısızlıklardan sonra başarısızlıklarımı kapamaya kesin kararlıydım. Çok tutkuluydum ama neye yarar? Yılda 3 kez karne veriliyordu. İlk karneyi almıştık. Yalnız İngilizcem zayıf, öbür derslerimin hepsi iyiydi. İlk karnede sınıfta en iyi numara alan 3-4 öğrencinin arasındaydım. O korkunç kışın en zorlu bir günü, yerler 2 karış kar tutmuş. Okuldan çıktım, tipi savuruyor. Ayakkabılarım su alıyor. Ortalık buz gibi. Paketi tutan elim donmuş. Yürüyerek köprüye geldim. Yolda ceketimi değiştiremedim. Vapurun alt katına inince ceketi değiştirip Darüşşafaka'nın ceketini giydim. O gün Boğaziçi'ni buzlar kaplamıştı. Tuna'dan çözülen buzlar Karadeniz'e, Karadeniz'den Boğaz'a ve Marmara'ya akıyordu. İstanbul limanı buzdağlarıyla kaplıydı. Liman gittikçe buzlarla doluyordu. Her buz parçası 2-3 katlı apartman büyüklüğündeydi. Buzun 1/3'ü denizin üstüne çıktığı, 2/3'ünün de denizin altında kaldığı düşünülürse ne büyüklükte buzdağlarının Karadeniz'den geldiği anlaşılır. Vapurun pencerelerinden bir süre buzları seyrettik. Sonra yavaş yavaş hava karardı. Vapurun kalkış saati çoktan geçmişti. Vapur kalkmıyordu. Hiçbir vapur işlemeyecekti. Vapurun gideceğinden iyice umutları kesilen yolcular başlarının umarına bakmaya başladılar. Kimisi zeytin, peynir, helva, ekmekle, simitle karnını doyurmaya çalışıyor. Kimileri de vapurdan çıkıp sığınacakları bir yerlere, tanıdıklarına, otellere gidiyordu. Ben ne yapacaktım? Elbet böyle bir havada vapurdan çıkarmazlardı. Ama ne yiyecektim? Heybeliada'da babamın tanıdıklarından bir Mustafa Efendi var. Arkeoloji müzesinde hademeydi. Her gün adadan işine gidip gelirdi. Bu yoksul adamın Heybeliada'da oturması için zorunlu bir nedeni vardı. Kimsesiz, yaşlı, şişman, yatalak ama varlıklı bir kadına Mustafa Efendi'ye karısı yaşam boyu bakacaklar. Bunun karşılığında da o yaşlı kadın ölünce evi Mustafa Efendi'ye kalacaktı. İşte bu yüzden o kadının adadaki evinde oturuyorlardı. Babamla bir Ramazan gecesi onların evine iftara gitmiştik. Hanımefendi dedikleri şişman yatalak kadın yatağından kalkamıyor, yürüyemiyordu. Hanımefendi güler yüzlü, görünüşü iyi yürekli bir kadındı. Mustafa Efendi'nin küçük çocuğunu gerçek torunuymuş gibi seviyordu. İstanbul Limanı'nı Marmara ağzına dek Karadeniz'den gelen buzdağlarının kapladığı o günün akşamı vapurun cigara dumanlarıyla sislenmiş ikinci mevki salonunda düşünüp dururken Mustafa Efendi beni gördü. Yanına çağırdı. Üstünde müze hademeleri için özel olarak dikilmiş, yakasında şapkasının önünde yazılar bulunan lacivert giysi vardı. Bir süre orada oturduk. Kimisi böyle bir kış daha görülmediğini, kimisi 40 yıl önce bir kez daha böyle bir kış olduğunu, kimisi de çok eski bir tarihte Haliç Denizi'nin bile donduğunu, buzların üstünden Haliç'i geçmek için iddiaya girişen birinin denizin orta yerine gelince buzların çözülmesiyle denizde boğulmuş olduğunu tarihlerin yazdığını anlatıyor, daha bunlara benzer şeyler konuşuluyordu. Mustafa Efendi beni de aldı yanına, vapurdan çıktık. Eminönü'nden Eminönü Edirne Kapı tramvayına binip Şehzadebaşı'na indik. Şehzadebaşı ana yolunun arkasından bu yola koşut bir çıkmaz sokak, bu sokağın üstünde birbirlerine benzer alt katları tuğla, üst katları ahşap, kapılarına mermer basamaklı merdivenle çıkılır güzel biçimli, orta halilerin oturdukları eski İstanbul evleri vardı. Mustafa Efendi ile o evlerden birine gittik. Orada Mustafa Efendi'nin bir akrabası oturuyormuş. Çok neşeli karı kocayla iki de yetişkin güzel kızları. Üç katlı evde oturduklarına eşyanın güzelliğine bakılırsa parasal durumları iyi bir aile. Mustafa Efendi'ye başımıza gelenleri anlattı. Bizi hemen sofraya buyur ettiler. Evin duvarlarında, camlarında çın çın çınlayan kahkahalar. Kızlar Galatasaray kulübünü, baba da Fenerbahçe kulübünü tutuyor. Bu yüzden hiç durmadan şakalar yaparak birbirlerine takılıyorlardı. Kızlar Galatasaray futbolcularından beğendikleri, arkadaşlık ettikleri delikanlıları açık açık anlatıyorlardı. Arkadaşları olan futbolcuların oyunlarını, yakışıklıklarını babalarına karşı övüyorlardı. Bu şakalı tartışmalar içinde kızlar bir küçük çocuk gibi yapmacık bir şımarıklıkla babalarının kucağına oturuyor, babaları da onları yanaklarından öpüyordu. Ben o zamana kadar ne bir evde futbol takımları üzerine tartışmalar yapıldığını ne de böyle baba kız ilişkisini görmüştüm. Şaşıp kaldım. Öylesine bağnaz yetiştirilmiştim ki o ailenin hem de bir konuk önündeki bu özgür yaşantısını hoşgörüyle karşılayamıyordum. Nasıl olur da bir genç kız bebekmiş gibi babasının kucağında hoplar, bir konuğun yanında kahkahalar atar, türlü şımarıklıklar yapar. Ya o baba? Gerçekte ise o ailede o gece gördüklerimin hiçbiri kötü, yakışıksız değildi ama bugün de böyle bir aile yaşantısını sevemem, beğenemem. Şimdi düşünüyorum da ne şaşılası şeydir o geceyi evlerinde geçirdiğimiz ailedeki kadından belleğimde hiç iz kalmamış. O evdeki anne ne biçim bir kadındı. O dönemin pek çok anneleri gibi kendisini hiç belli etmeden, kendi kendisini ortadan silerek, aile ocağını ısıtıp ışıtarak sürdüren kadınlardan biriydi belki de. Oysa kızları Cumhuriyet'in ilk dönemindeki kadınların özgürlüğe açılışlarının bütün sağlıklı ve sağlıksız belirtilerini gösteriyorlardı. Buzdağları yüzünden adalara vapur 2 gece 3 gün işlemedi. Kışın şiddetinden okullar tatil edildi. Kara kalem resim. Bir gün okula geldiğimde sınıfımızın başka bir dersliğe taşınmış olduğunu gördüm. Burası amfiteyatr biçiminde bir derslikti. Dersine çalışmayan öğrencilerin ürkekliğiyle en arkada bir sıraya oturup öğretmenlerin gözüne görünmemek istiyordum. Derslik amfiteyatr olduğundan en arkadaki sıra öğretmene en uzak ama en yüksekteydi. Arkadaki bu sırada adını anımsayamadığım sıra arkadaşım, iyi giyimli, yakışıklı, benden 1-2 yaş daha büyük bir öğrenciydi. Belli ki bir zengin çocuğuydu. Düzenli olarak her ders zamanında sırasına oturur, çantasından değişik pürtüklükteki türlü resim kağıtları, bloklar, değişik sertlikte birçok resim kalemi, silgi, taş boyalar, toz boyalar, daha bunlara benzer resim yapma gereçleri çıkarır, özenle resim yapardı. Hangi derste, hangi öğretmen, hangi dersi anlatırsa anlatsın, o hep resim yapardı. Resimden başka bir şeyle ilgilenmezdi. Sinema dergilerinde, magazinlerde basılı film yıldızlarının resimlerini büyülterek resim kağıtlarına kopya ederdi. Kimi resimleri doğrudan kopya ederdi, kimi basılı resimleri de karelere böler, resim kağıdını çizdiği daha büyük kareler yoluyla o basılı resmi bir oranda büyülterek kopya ederdi. O denli güzel resmederdi ki kadın yüzlerini, onun yaptığı kopyalar basılı resimlerden daha güzel, daha canlı olurdu. Toz, taş boyalarla çizdiği resmi gölgelerdi. Ya kurutma kağıdıyla ya da stop dediği dürülü ve kalem biçimi kalın kağıdın sivri ucuyla resim kağıdına sürdüğü boyayı ezer, yayar, boyayı gölge tonlarına göre yayardı. Gerekince silgi de kullanırdı, gölgeleri daha açık belirtmek için. Böylece açık ve koyu gölgelenen resim oylumlanırdı, hacimlenirdi. Yüz resimlerini kopya ettiği yıldızların saçlarını tel tel belli eder, saç dalgalarını bütün ayrıntılarıyla yapardı. Özellikle gülen kadın yanaklarını resimde öyle gölgelerdi ki oylumlaşan yüz üç boyutluymuş, canlıymış gibi görünürdü. Kopya ettiği resimlerin çoğunu eski tarihli yabancı dergilerden alıyordu. Birçok yabancı dergisi vardı. Resimlerini kopya ettiği o sinema yıldızlarının adlarını da biliyordu. Onun bu bilgisine, resim kopya etmekteki ustalığına saygılıydım. Ben de öteden beri iyi resim yapardım ama sıra arkadaşım kadar güzelini yapamazdım. Onun etkisinde kalarak ben de kareler yoluyla resim kopya etmeye başladım. Ondaki kadar çok resim araç gerecim yoktu. Bende olan bir kurşun kalem, bir de resim kağıdı. Okula bir hafta 10 gün gitmediğim oluyordu. Kış günleri kötü havalarda, sisli fırtınalı havalarda, vapurlar adalara işlemezse babam İstanbul'da bir tanıdığımızda kaldığını bilir, bana da çok güvendiğinden beni merak etmezdi. Geceliğin evlerinde kalabileceğim çok tanıdığımız vardı ama vapur işliyorsa her akşam eve dönmeliydim. Ada vapuru köprüde iskeleye yanaşıncaya dek okuldan kaçmayı düşünmezdim. Vapurdan çıkınca canım okula gitmeyi istemezdi. Böyle bir günümde tramvaya binip Bebek'e gittim. Bebek'te dere boyundaki bir eski evde Şaban amcamın büyük oğlu Yusuf amcam oturuyordu. Yusuf amcam çıta gibi, tığ gibi denilen delikanlılardandı. Boylu, ince, buğday esmeri yakışıklıydı. Yaşı 30-35 olacak. Nedense çoktan beri babasıyla arası iyi değildi ama birçok huyları babasınınkine benzerdi. Bebek de bekçilik yapardı. Kalabalık evini geçindirebildiğine göre bekçi kazancı dışında da kazancı olmalıydı. Belki de Bebek de zengin evlerinden ayrıca bir gelir sağlıyordu. Yusuf amcamın iki karısı, çocukları vardı. Soyumuzdaki bütün erkekler gibi o da sert bir koca olduğundan iki eşi arasındaki çatışma pek su yüzüne çıkmazdı. Yusuf amcamın evine ilk gidişimdi. Sonra da gitmemiştim. Daha Bebek'e giderken, tramvaydayken kar lapa lapa yağmaya başlamıştı. Bütün günde kar yağdı. Üstelik fırtına da vardı, tipi başlamıştı. Bu havada akşam evime dönemezdim. O gece Yusuf amcamın evinde geçirmiştim. Bütün gün, gece de yatıncaya dek resim kağıdına bir kadın yüzü resmi yapmıştım. Kopya edecek dergide basılı resim olmadığı için uydurarak bir kadın yüzü çizmiştim. Sıra arkadaşımın yaptıkları gibi saçları tel tel belli olsun, yanak kıvrımları oyrumlu olsun istiyordum. Kurşun kalemimin ucunu çakıyla kazıyarak kalemin tozunu resme yayıp kağıtla da ezip gölgelemek istemiştim. Ama iyi olmadı. 3 numara timsah marka kurşun kalemle resim kağıdından başka resim araç gericim yoktu da ondan yaptığım resim güzel olmamıştı diye avunmuştum. Oysa o arkadaşım kadar güzel resim yapamıyordum. O gece Yusuf amcamın evinde börülce yemiştik. Kıymalı yemeğe daha bol soğan konulması gerektiğini, bol soğanın yemeğe kıyma tadı verdiğini orada duymuştum. 2-3 baş soğan daha soy kız, kıyma yerine geçer. Yer sofrasında yuvarlak sofra tahtası çevresine çocuklu büyüklü 7 kişi oturmuştuk. Ortaya kocaman börülce tenceresi geldi. Kapağı açıldı, buğuları tütüyordu. Dışarıda tipi savrulmaktaydı. Tahta parçaları ve odun yakılan odadaki saç soba kıpkırmızı olmuştu. Yemekten sonra Yusuf amcam bekçi olduğu için palaskasının tabancasını kuşanıp sabaha dek bölgesini beklemek için sokağa çıkmıştı. Yusuf amcam pek az sonra hastalandı. Gencecik yaşında öldü. Okul için her gün İstanbul'a gidip gelmem çok zor oluyordu. Her şeyden zor olanı vapura binerken giydiğim ceketi kağıda sarılı olarak okula gidip gelirken taşımamdı. Günün 6 saati yollarda geçiyordu, yoruluyordum. Ders çalışamıyordum. Yol parası da çok gidiyordu. Bütün bu zorluklara karşı babam bir kolaylık bulmuştu. Okula giderken giydiğim ceketi babamın İstanbul'da bir tanıdığına bırakacaktım. Ceketi bırakacağım yer Tahtakale'de, Tamburacı Han'da bir odaydı. Bu odada babamın tanıdığı olan başçı İbrahim yaşamaktaydı. Vapurdan köprüdeki iskeleye inince Tahtakale'deki Tamburacı Han'a gidecektim. Bir gün önce İbrahim'in odasına bıraktığım ceketi giyip üstünden çıkardığım Darüşşafaka ceketini oraya bırakacaktım. Sonra okula gidecektim. Akşam okul dönüşü yine aynı şey. Okuldan Tahtakale'ye, Tahtakale'den köprüdeki Adalar iskelesine vapura. Böyle de yapmaya başladım. Günde 5-6 saat süren okula gidiş gelişim böylece 6-7 saate çıkmış oldu ama hiç olmazsa elimde bir ceket paketi taşıyarak okula gidip gelme utancından kurtulmuştum. Her gün 7 saati okul yollarında geçen bir öğrenci. Oysa çok çalışmaya, başarısızlıklarımı kapamaya kesin karar vermiştim. Başka bir kolaylık daha bulduk. Kimi geceler Tahtakale'deki Tamburacı Han'da başçı İbrahim'in odasında yatacaktım. Böylece okula gidişte zaman yitirmemiş, yorulmamış olacaktım. İstanbul batakhanelerinin, bitirim yerlerinin, kumarhanelerinin, her türlü karışık, karanlık, aşağılık işlerin, ahlaksızlığın, rezilliğin, kaçakçılığın, hırsızlığın, cinayetin, soygunun, kavganın, kabadayılığın, esrarcılığın, eroinciliğin, daha bunlar gibi pek çok kötülüğün yoğunlaştığı iki yer vardı, Galata'yla Tahtakale. Tahtakale, Galata'dan çok daha baskındı. Galata, yalnız genel evleri ve kadın alışverişinde Tahtakale'den üstündü. Tahtakale'de açık açık kadın satışı yapılmazdı ama kadından başka her şey satılırdı. Atom bombasının icat edildiği gün Tahtakale'deki kara borsada atom bombası bulabilirdiniz. Kendisi olmasa bile sahtesi kesinlikle bulunurdu. Tamburacı Han'ın karanlık, rutubetli odasında yaşayan başçı İbrahim aracılığıyla başlayan bu yeni yaşantımda Tahtakale çevresiyle tanışmış oluyordum. Hani hayat üniversitesi deyimiyle yaşamın zorlu deneyimlerinden geçildiği, olgunlaşıldığı anlatılmak istenir. İşte o hayat üniversitesi deyiminden her ne anlaşılıyorsa ben 13 yaşımdayken Tamburacı Han'ın bulunduğu Tahtakale ortamında onların hepsini yaşamış, görmüş. Hayat üniversitesinin bütün eğitiminden geçmiştim. Orada çok zengin, çok renkli deneyimler kazanıyordum. Ama öyle bir kazanç ki tıpkı ip üstündeki bir cambaz gibi dengede durabilmeliydim. Dengem bozulursa serserilik bataklığına düşüp gömülecektim. Tamburacı Han. Tahtakale'deki hanlardan kimisinin Mimar Sinan yapımı olduğu söylenir. Tamburacı Han'a kemerli bir taş kapı çerçevesinden girilir. O taş kemerin iki yanından köstek gibi asılı, kalın, halkalı demir zincir sarkar. O kalın halkalı demir zincir sanki taş kemerin iki yanına dekoratif süs diye asılmıştır. Bu kapıdan hanın avlusuna bir basamak inilerek girilir. Böylece hanın avlusundaki pislik, çöp, dar sokağa geçmez, sokağın çeri çöpü han avlusuna taşmaz. Kapıdan girince hemen solda başçı İbrahim'in odası vardı. Bu odaya da avlu düzeyinden bir basamak inilerek girilirdi. Oda 3x4 metre boyutunda ancak vardı. Tabanı basıla basıla iyice sertleşmiş, taşlaşmış kara topraktı. Odanın tahta kapısının bitişiğinde küçük bir pencere vardı. Bu pencere hem loş geçide açıldığından hem de pencere camı cigara dumanı, kömür isi, sinek tersiyle saydamlığını yitirdiğinden dışarıdan odaya hiç ışık girmezdi. Tavandan sarkan kordonun ucunda çıplak bir ampul sallanırdı. Lamba yakılmazsa içerisi karanlıktı. Pencerenin önünde tezgaha benzer bir masa ya da masaya benzer bir tezgah, içeride iki eğri büğrü tahta sandalye, bir maltız ocağı, bir peyke, kapının karşısındaki duvar dibinde de şeker sandıklarından yapılma, uydurma kaydırma bir karyola üstünde kirli yatak vardı. Başçı İbrahim'in odasına girer girmez, yıllanmış yağ, kir, is, duman, ter, soluk kokuları karıştığı bir pis koku çarpardı insanın yüzüne. Bu karma karışık kokunun bir tül gibi insanın yüzüne özdeksel olarak çarptığı duyulurdu. Başçı İbrahim'in odasının yanında her gün akşama dek 4. vakıf hanın altındaki büyük kahvede oturup fosur fosur cigara içen, hala ne demek olduğunu bilmediğim borsa oyunları oynadığı, bu borsa oyunlarında pek çok para batırdığı söylenen, sağ elinin parmakları cigara dumanından zifir sarısına kesmiş, dişleri yosun kaplı, sinirden hiç durmamasıya kaşı gözü kulağı burnu ağzı pır pır seyiren bir adamın deposu vardı. Görünürde olan organları gibi belki de giysi altında kaldığı için görünmeyen organları da pır pır seyirirdi. Üniversiteyi bitirmiş olduğu söylenirdi, Fransızca biliyordu. Bu odayı depo olarak kullanan genç adam Ayvalıklıydı. Depo olarak kullandığı bu odaya tenekelerle zeytinyağı yağardı. Onu çok yıllar sonra da 4. vakıf hanın altındaki büyük kahvehanede gördüm. Bu kahvehane kapanınca da han kapısı önünde bulunurdu. Pır pır titremeleri daha da artmıştı. Uskumrunun kuruyup çiroz olması gibi kurumuş, insan çirozuna dönüşmüştü. Borsa oyuncusunun odasının karşısında iki basamakla çıkılan Tamburcu Han'ın odabaşı Dursun Efendi'nin odası vardı. Burası Han'ın en bakımlı, en temiz odasıydı. Eşyası da temizdi. Doğu Anadolu'lu olan Dursun Efendi her zaman lacivert giysi, beyaz gömlek giyer, boyun bağı takardı. Parmakları yüzüklü, altın dişli, zayıf bir adamdı. Han'ın temizliğine iki kişi bakıyordu. Tamburcu Han'da oturanlar Dursun Efendi'den çekinirler, dışarıdakiler de ona saygılı davranırlardı. Han kimindi bilmiyorum ama Han'ın bütün işiyle Dursun Efendi uğraşırdı. Han'a kötü kişileri sokmaz, güvenmediklerini o da kiralamazdı. Tamburcu Han'da ellerinin emeğiyle yaşayan çok hünerli işçiler, bir de zerzavattan, yemişten tarağa, bıçağa, aynaya dek akla gelen gelmeyen her türlü şeyin satıcıları yaşardı. Günün her saatinde Tamburcu Han'da çalışanlar olurdu. Üst kattaki odalarda kurabiyeciler, tatlıcılar, börekçiler, poğaçacılar geceliğin çalışırlar, yaptıklarını tablolar içinde gece yarısından sonra fırına yollarlar, sabah erkenden de mallarını fırından getirirlerdi. Sabahın erken saatinde kimi odalarda iplikçiler, parçacılar, ibrişimciler, düğmeciler çalışmaya başlarlardı. Daha gün doğmadan ayak satıcıları avluya iner, satacakları yemişleri, zerzavatı, şunu bunu küfelerine, el arabalarına, işportalarına, tezgahlarına yerleştirirlerdi. Han'ın avlusundaki uzun kollu demir tulumbayla durmadan kuyudan su çekerlerdi. Üst kattaki odalardan birinde şekerlemeci, birinde ayakkabı boyası yapımcısı vardı. Gün ışır ışımaz Tamburcu Han'ın kemerli kapısından her türlü satıcı sokağa fırlardı. Bu canlı, bu devingen yaşantı çok hoşuma giderdi. Oradakilerin hepsi de beni tanımıştı. Bana yaşımdan büyükmüşüm, kendilerinden bile büyükmüşüm gibi saygıyla davranırlardı.